Ayrım 25, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 226. Her ikisi de ayakta duramayacak kadar bitkin oldukları halde ne Ramon ne de geleceğin başkanı ihtilal güvenceye alınana kadar uyuyamazlardı. Ramon'un çantasında bir şişe vodka vardı. Radyonun yanında oturup raporların gelmesini beklerken şişeyi aralarında bitirdiler. ABB'ye sadık güçler Kübalıların da yardımıyla askeri birliklerin komutasını ele aldılar ve kentin önemli yerlerini tek tek ele geçirdiler. Güneş doğarken havaalanı, tren istasyonu, radyo ve televizyon, bütün askeri kale ve kışlalar ellerine geçmişti. Ancak o zaman 1-2 saat uyuyabilirlerdi. Ramon'un paraşütçülerinin koruması altında yere serilen şiltelere uzandılar. Ama öyle olduğunda temiz üniformaları içinde temizlenmiş olarak DERG toplantısına hazırlandılar. Salonun kapısında silahlı muhafızlar, dışarıda da tanklar vardı. Tüm General Machado, ABB'yi kutlarken, "Brutus'u öldürürsen bütün oğullarını da öldürmelisin," dedi. Nikola Machiavelli 1510'da söylemişti bunu. Hala da bundan iyi bir öğüt olamaz.
Hemen başlamalıyız o halde.
Evet dedi Ramon, kızıl terör kendi sonuna ulaşmalıdır.
Kızıl terör hakim olacaktır.
Dört dilde aceleyle basılmış pankartlar bütün sokak köşelerine asılmıştı. Radyo ve televizyon her saat başında yeni başkanın seçildiğini tekrarlıyor ve halkı tüm hainleri ve karşı devrimcileri ihbara çağırıyordu. Yapacak o kadar çok şey vardı ki ABB kenti 40 hücreye bölmüş ve her hücreye ayrı bir devrim mahkemesi atamıştı. Bu mahkemelerin başkanları kendisine sadık ast rütbeli subaylardı ve kendilerine devrimci hareketi başarıya ulaştırmak için tam yetki verilmişti. Her birinin bir idam mangası vardı. İşe soylular, kabile başkanları ve aileleriyle başladılar. Kızıl terör ihtilalin kanıtlanmış bir aracıdır diye anlattı Ramon Machado. Daha sonraları başımızı ağrıtacakların kimler olduğunu biliyoruz. Marksizm doktrinine karşı çıkacakları şimdiden biliyoruz. Bunları şimdi ortadan kaldırmak daha ileriki bir tarihte hepsini tek tek ele almaktan çok daha kolaydır. Kasketini çıkarıp parmaklarını kara saçları arasına soktu. Çok yorgundu. O klasik yüz hatları gerginleşmişti. Gözlerinin altında kara lekeler varsa da o ölümcül yeşil gözlerinde kararsızlık diye bir şey yoktu. ABB hem bu gücü için kendisine minnettardı hem de bu çelik gibi iradeden korkuyordu.
Sepetteki çürük elmaları ayıklamalıyız. Sadece muhalefeti değil, muhalefet düşüncesini de ortadan kaldırmalıyız. Milletin direnme gücünü kırmalıyız. Ancak o zaman bu toplumu yeni ve parlak biçimiyle yeniden kurabiliriz.
Soyluların, kabile reislerinin ve ailelerinin cesetleri çöp yığınları gibi köşe başlarına yığılıyordu. İhtilal devriyeleri kent sokaklarında dolaşıyor, sokaklarda oynayan çocukları durduruyorlardı.
''Nerede oturuyorsun? Bizi evine götür.''
Ana babalar evlerinden yaka paça çıkarılıyorlar ve çocuklarının başlarına birer kurşun sıkılmasını seyretmeye zorlanıyorlardı. Küçük cesetler kapı önlerinde kokuşmaya bırakılıyordu sonra. Ana babaların onları kaldırıp gömmeleri ya da arkalarından yas tutmaları yasaktı. Dağlarda bazı eski askerler ve aileleri ölüm mangalarına direniyorlardı. Tanklar köyleri çeviriyor, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar zorla kulübelerine sokuluyor, sonra da kulübeler yıkılıyordu. Erkekler tarlalara götürülüp yüzüstü yatmaları emrediliyor, sonra da üzerlerinden tanklar geçiriliyordu.
''Şimdi sıra papazlara geldi,'' dedi Ramon. ''Ama papazlar monarşinin devrilmesinde yardımcı olmuşlardı,'' dedi ABB.
Evet, kilise ve cami, papazlar, imamlar ve ayetullahlar başlangıçta yararlıdırlar. Papazlar özgürlük, eşitlik ve kardeşçe sevgi hayallerine sahip yaratıklar olduklarından ihtilal bunların vaazlarında gelişir. Ancak onların insanların ruhlarına hakim olmak için bizimle sürekli bir rekabet içinde olduklarını unutmamalısın. İhtilalin eylemlerini görünce bize karşı çıkacaklardır.
Bu rekabeti ortadan kaldıramayız. Diğer herkes gibi papazlar da disiplin ve denetim altına girmeliler. Büyük camiye girip imamın 14 yaşındaki kızını tutukladılar. Kızın gözlerini çıkarıp dilini kestikten sonra rahmine bir avuç kırmızı biber yerleştirip babasının evine götürdüler. Sonra kızı bir odaya kilitleyip kapısına da iki nöbetçi diktiler. Kızın ana babası da kapı önünde oturup kızlarının ölüm acılarını dinlemek zorunda bırakıldılar. Kopt Kilisesi Başpiskoposu'nun oğullarını da ihtilalci mahkemelerden birine götürüp işkence ettiler. Çocukların elleri ve ayakları çelik mengeneler arasında ezildi, vücutlarına elektrik verildi, gözleri çıkarıldı. Erkeklik organları kesilip ağızlarına tıkıldı. Sonra o halde evlerine götürülüp kapı önüne bırakıldılar. Ana babalarına çocukları gömme izni verilmedi yine. Radyo ve televizyonda kilisenin kokuşmuşluğu hakkında yayınlar yapılıyordu. Müezzin ezana başladığında camilerin kapısına silahlı ölüm mangaları diziliyordu. Müminler evlerinden çıkmamaya başladılar. Sessizlik içindeki kenti gezerlerken ABB, "Brutus'un bütün oğulları öldürüldü," dedi. "Hepsi değil." ABB dönüp Ramon'un yüzüne baktı. Ne demek istediğini anlamıştı. "Yapılması gerek," diye ısrar etti Ramon. "Geri dönme diye bir şey olamaz." Place de la Concorde'da giyotinde ve Çar Nikola ile ailesinin öldükleri Rus mahzeninde olduğu gibi eski burjuva tabuları kesin olarak yıkılmalıdır. Bu bir kez yapıldı mı artık geriye dönüş olamaz ve ihtilal güvencesine kavuşmuş olur. "Bunu kim yapacak?" diye sordu ABB. Ramon hiç duraksamadan cevap verdi. "Ben." "En iyisi bu." ABB duyduğu rahatlamayı saklamak için bakışlarını çevirdi. "Mümkün olduğu kadar çabuk yap." Ramon kentin eski kesimine gitti. Artık cipte kendisinden başka kimse yoktu. İhtilal devriyeleri dışında sokaklar bomboştu. Evlerin pencereleri ve perdeleri kapalıydı. Ne kendisine bir bakan vardı ne bahçelerde oynayan çocuklar. Çamurla kaplı kulübelerin kapalı kapıları ardından ne bir ses ne bir kahkaha geliyordu. Kızıl terörün başlangıcından bu yana sağlık hizmetleri de durmuştu. Çöpler sokaklarda tepeler oluşturuyordu. Pislik dolu kovalar taşmıştı. Terörün kurbanlarının cesetleri odunlar gibi üst üste yığılmıştı köşe başlarında. Canlı olarak sadece kargalar, akbabalar ve cipin sesiyle kaçışan iri fareler vardı. Ramon kokuyu duymamak için ipekli eşarbıyla burnunu örtmüşse de muzaffer bir generalin savaş alanındaki vahşetten etkilenmemesi gibi o da bu sahnelerden hiç etkilenmiyordu. Aradığı kulübe gürültülü bir sokağın en ucundaydı. Kapıda iki nöbetçi vardı. Cipinden inen Ramon'u tanıyıp selama durdular. İçerisi loş olduğu için güneş gözlüğünü çıkardı. Kireç badanalı duvarlar gümüş bir kopt haçı dışında çıplaktı. Taş döşeli yerde hasırlar seriliydi. Oda hastalık ve yaşlılık kokuyordu. Yatağın ucunda yaşlı bir kadın oturmaktaydı. Kadın Ramon'u görünce ağlamaya başlayıp başını örttü. "Git." Ramon kapıyı işaret edince başı örtülü kadın korkudan inleyerek süründü yerlerde. Ramon kadının arkasından kapıyı bir tekmede kapattıktan sonra dönüp yatakta yatan adama baktı. "Negus negusti, imparatorlar imparatoru," dedi alaycı bir sesle. Yaşlı adam dönüp kendisine baktı. Haile Selasiye'nin üstünde tertemiz beyaz bir cübbe vardı ama başı açıktı. İnanılmayacak kadar zayıftı. Ramon onun yaşlılık hastalıkları çektiğini, prostatının ve midesinin hastalıklı olduğunu biliyordu ama aklı yerindeydi. Beyaz cübbenin arasından çıkan el ve ayakları kupkuru ve bir çocuğunkiler kadar küçüktü. Bal mumu gibi derisinin altından tüm kemikleri görülüyordu. Taranmamış saçı ve sakalı platin parlaklığındaydı. Yüzünde et kalmamış gibiydi. Gözleri iri ve katran gibi kapkaraydı.
"Seni tanıyorum."
"Hiç karşılaşmamıştık," dedi Ramon.
"Yine de çok iyi tanıyorum seni. Kokunu tanıyorum. Yüzünün her hattını, sesinin tınısını tanıyorum."
"Kimim ben peki?" diye sordu Ramon.
"Sen bir kalabalığın öncüsüsün. Adın da Ölüm."
"Çok akıllısın." Ramon yatağa yaklaştı.
bana yapmak üzere olduğun her şey için seni bağışlıyorum dedin. Negus Negusti, Etiyopya İmparatoru Haile Selasiye. Ama halkıma yaptıkların için seni asla bağışlayamam.
Ramon yataktan yastığı alarak artık Tanrı'ya gideceksin dedi. Bu dünya sana göre değil artık. Yastığı yaşlı adamın yüzüne bastırdı olanca gücüyle. Haile Selasiye'nin çırpınışları tuzağa girmiş bir kuşun çırpınmasından farksızdı. İncecik parmaklar hafifçe tutundu Ramon'un bileklerine. Ayaklarını savurunca cübbesi açıldı. Bacakları incecik ve kuru tütün rengindeydi. Çırpınması hafifledi sonra. Bağırsakları boşalırken cübbenin altında hafif bir patırtı duyuldu. Adam kıpırtısız kaldıktan sonra 5 dakika daha bastırdı yastığı Ramon. Hemen hemen dinsel bir vecd içindeydi sanki. Daha önce yaptığı herhangi bir şey kendisine bu tatmin duygusunu vermemişti. Fiziksel ve duygusal, ruhsal ve hatta aynı zamanda cinsel bir şeydi bu. Bir kral öldürmüştü. Yerinde doğrulup yastığı çekti. Adamın başını kaldırıp altına soktu. Cübbesinin eteklerini düzeltti, çocuk ellerini göğsünde kavuşturdu, sonra baş parmağı ve işaret parmağıyla gözlerini kapattı. Uzun bir süre durup baktı imparatorun yüzüne, bu sahneyi belleğine kazımak ister gibiydi. Kapalı odadaki sıcağın ve kokunun farkında değildi, bunun hayatının doruk noktalarından biri olduğunu hissediyordu. Bu incecik vücut dünyada yok etmeye kendini adadığı her şeyin simgesiydi sanki. Bunun anısının bir ömür boyu sürecek kadar güçlü ve canlı olmasını istiyordu. Bütün olası muhalefet ortadan kaldırılmıştı. Direnme sesleri susturulmuş, Brutus'un bütün evlatları öldürülmüştü. İhtilal güvencedeydi artık. Afrika'nın başka yerlerinde Ramon'u bekleyen başka önemli işler vardı. Güvenlik danışmanı görevini Etiyopya Demokratik Halk Cumhuriyeti hükümetine gönül rahatlığıyla iade edebilirdi artık. Yerine geçen kişi Demokratik Alman Cumhuriyeti güvenlik polisinin bir generaliydi. İnatçı bir halka pragmatik bir cumhuriyeti kabul ettirmekte en az Ramon kadar ustaydı o da. Ramon Abebe ile kucaklaştıktan sonra artık düzenli olarak Addis Ababa'ya gelip giden İlyushinlerden birine bindi. Burası tüm kıta için çok uygun bir giriş kapısı olmuştu artık. Brazzaville'de yakıt iptali yaptıktan sonra güneybatı yönünde uçup güneş masmavi Atlantik okyanusu üzerinde batarken yeni Tersio üssüne indiler. Ramon'u Ralay Tabaka karşıladı. Hava meydanından Ramon'un yeni karargahına gidene kadar yol boyunca yeni gelişmeleri anlattı. Ramon'un özel dairesi çok sadeydi. Camsız büyük pencerede bambu perdeler, halısız çıplak yerler, yerel bir marangoz tarafından yapılma kaba ama rahat mobilyalar vardı. Sadece elektronik haberleşme araçları moderndi. Moskova, Luanda, Havana ve Lisbon ile doğrudan doğruya uydu bağlantısı vardı. Ramon çok yorgundu. Ralay Tabaka gider gitmez üniformasını bir yığın halinde yere atıp cibinliğin altına girdi. Açık pencereden giren ılık rüzgar cibinliği dalgalandırıyor, çıplak vücudu üzerinden okşarcasına geçiyordu. Kendini yenilenmiş hissediyordu. Güç ama çok değerli bir görevi ustalık ve başarıyla sona erdirmişti. Yeni ödüller ve şerefler kazandığını biliyordu. Ancak bunların hiçbiri yorgun ruhunu saran bu başarı duygusu kadar tatmin edici olamazdı. Yarattığı eser bir Mozart'ı, bir Michelangelo'yu geçiyordu. Ham madde olarak bir ülke ve halkını, dağlarını, vadilerini, nehirlerini ve milyonlarca insanını kullanmıştı. Onları paletinde iyice karıştırdıktan sonra kan, alev ve topçu ateşiyle bir şaheser yaratmıştı. Tanrı diye bir şey olmadığını biliyordu. En azından yakınlarda yola getirdiği papaz ve imamların hayal ettikleri anlamda bir tanrı. Ramon'un bildiği tanrı bu dünyaya aitti. İktidar ve politik ustalık ikiz tanrıları. Ve Ramon da onun peygamberiydi. İşi henüz başlamıştı. Önce bir ülke diye düşündü, sonra bir tane daha, bir tane daha, ta ki sonunda tüm bir kıta. Duyduğu sevinç uykuya dalmasını biraz geciktirdiyse de, sonunda gözleri kapanıp dalarken başka bir şey düşünmeye başlamıştı. Belki de yattığı kulübeden, rüzgardan ve denizin sesinden de, Ama her ne neden de olursa olsun Nikolas'ı düşünmeye başlamıştı. Gece rüyasında oğlunu gördü. Onun o utangaç gülümsemesini gördü, sesini ve kahkahasını duydu. Küçük sıcak elini avucu içinde hissetti. Sabah uyandığında duyduğu özlem daha da yoğundu. Masası başında çalışırken oğlunun hayali uzaklaşıyor ve Moskova ile Havana'dan gelen şifrelere kendini verebiliyordu. Ancak kalkıp da açık pencereden kumsala baktığında yemyeşil sular içinde o güneş yanığı küçük vücudun oyunlarını görüyor, çocuğun neşeli çığlıklarını duyuyordu. Belki Addis Ababa sokaklarındaki kıyıma ya da papazın oğullarının yuvalarından sarkan gözleri ve gelişmemiş erkeklik organlarının ağızlarına tıkılmış durumlarına bir tepkiydi bu. Ama her neyse, bundan sonraki birkaç gün içinde oğlunu görme arzusu bir saplantıya dönüşmüştü. Bu kadar çok işi varken Tersio'dan ayrılamazdı bu sıralarda. Onun yerine Havana'ya uydu aracılığıyla bir mesaj gönderdi ve bir saat sonra da karşılığını aldı. Etiyopya'dan sonra bir dediğini iki etmezlerdi artık. Nikolas'la Adra Küba'dan kalkan ilk uçakla geliyorlardı. İlyushin Tersio üstüne indiğinde Ramon pistte onları bekliyordu. Oğlunun uçaktan inmesine baktı. Adra'nın önünde yürüyor, artık bir bebek gibi kadının elini tutmuyordu. Başını dik tutuşunda bir dikkatlilik, adımlarında bir canlılık, merdivenin altında durup da merakla çevresine baktığında gözlerinde bir zeka parıltısı seziyordu. Nikolas o anda babasını gördü. Ramon çocuğun tüm davranışlarında bir değişme fark etti. Oğlan koşmaya başlamış ama 5-6 adım attıktan sonra kendini toparlamıştı. Sevimli yüzündeki o sevinç hemen maskelenmişti. Ramon'un oturduğu cipin yanına gelip elini uzattığında yüzünde hiçbir ifade kalmamıştı.
''Günaydın baba, nasılsın?''
Ramon çocuğu kucaklamak için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Bunu önleyene kadar hiç kıpırdamadan oturdu. Sonra Nikolas'ın elini sıktı. Nikolas cipte babasının yanında önde oturuyordu. Adra arkadaydı. Üsse giderlerken gerilla kampının yanından geçtiler. Nikolas merakını daha fazla önleyemedi. İlk sorusunu duraksayarak kesik kesik sordu.
''Bu adamlar ne yapıyorlar burada? Onlar da bizim gibi ihtilalin evlatları mı baba?''
Ramon sinirlenmediğini belli eden bir karşılık verince bundan sonraki soru daha cüretli oldu. Bunun karşılığı da dostça olunca oğlan arkasına yaslandı ve çevresindeki her şeyle ilgilenmeye başladı. Cip geçerken yol kenarındakiler Ramon'u selamlıyorlardı. Ramon göz ucuyla bakınca Nikolas'ın da oturduğu yerde kaskatı kesilip eski bir asker ustalığıyla onları selamladığını gördü. Gülümsemesini saklamak için başını çevirmek zorunda kaldı. Adamlar da buna dikkat etmişler ve uzaklaşan cipin arkasından gülerek bakıyorlardı. Üsse geldiklerinde kendisini bir tomar uydu mesajı bekliyordu. Ramon bunların içinde pek önemli bir şey olmadığını gördükten sonra işini kısa zamanda bitirip Nikolas ve Adra için kendisininkinin yanında ayırttığı kulübeye gitti. Kapıdan girerken çocuğun heyecanlı sesini duyduysa da babası görünür görünmez Nikolas sustu. Yine içine kapanmıştı ve korkuyla süzüyordu babasını. ''Mayonu getirdin mi?'' diye sordu Ramon.
''Getirdim baba.''
''Git giy öyleyse, yüzmeye gidelim.'' Su sakin ve ılıktı.
''Bak baba, kral yüzüyorum artık.''
Baba oğul birlikte yüzdüler mercan kayalığına kadar. Sonra oturup kayalığın milyonlarca küçük yaratığın birleşmesinden nasıl oluştuğunu konuştular. Ramon dikkatle süzüyordu oğlunu. Yaşına göre uzun, iri ve güçlüydü. Son bir araya geldiklerinden bu yana sözcük dağarcığı da iyice artmıştı. Zaman zaman büyük bir insanla konuşur gibiydi. Akşam yemeğini verandada yediler. Ramon Adra'nın yemeklerini ne kadar özlemiş olduğunu fark ederek şaştı. Nikolas her an biraz daha rahatlıyor gibiydi, iştahı da yerindeydi. Ramon yarım kadeh sulandırılmış şarap içmesine izin verdi. Bir yetişkin muamelesi görmekten gurur duyan çocuk bir uzman gibi yudumladı şarabını. Adra oğlanı yatırmaya gelince çocuk hiç söylenmeden yerinden kalkıp babasının yanına geldi.
''Buraya geldiğime çok sevindim baba.''
diyerek elini uzattı. Ramon oğlunun elini sıkarken göğsünün sıkıştığını hissediyordu. Aradan bir hafta geçmeden Nikolas Tersio kampının maskotu olmuştu. Bazı AUK eğitmenlerinin ve kursiyerlerinin aileleri de vardı yanlarında. Kadınlardan biri Güney Afrika'daki Western Cape Üniversitesi'nden mezun bir ilkokul öğretmeniydi. Kamptaki çocuklar için bir okul kurmuştu. Ramon oğlunu da bu okula gönderdi. Okul kenarları açık, çatısı asırla kaplı büyükçe bir barakaydı. Nicholas'ın kendisinden 3-4 yaş büyükler kadar zeki ve ilerlemiş olduğu hemen anlaşılmıştı. Eğitim dili olan İngilizceyi de çok çabuk kavramıştı. Güzel ve tatlı bir sesi de vardı. Sınıfındakilere vatansızların vatanı ve diğer ihtilalci şarkıları öğretmişti. Yanında futbol topunu getirmiş olması da arkadaşları arasında kendisine müthiş bir itibar sağlamıştı. General Machado'nun emriyle okul için kaleleri ve kireçle çizilen sınırlarıyla bir futbol alanı hazırlandı hemen. Nicholas oyunda o kadar ustaydı ki kendisine hemen Pele lakabı takıldı ve günlük maçlar kamp yaşantısının ayrılmaz bir parçası oldu. Generalin oğlu olarak Nicholas'ın belirli bir yeri ve ayrıcalığı vardı. Kampın her tarafına girip çıkıyor, hatta eğitmenlerin silahları eline almasına izin verdikleri derslere bile giriyordu. Oğlu bir yetişkinler sınıfının önünde durup bir AK-47 tüfeğinin parçalara ayrılıp monte edilmesini gösterdiği zaman Ramon gizli bir gururla seyretmişti onu. Sonra atış alanında yerini alıp gerçek mermilerle atış yaptı. Attığı 20 elin 12'sini insan boyundaki hedefe isabet ettirmişti. Ramon'un haberi olmadan Kübalı sürücü Jose çocuğa cipi kullanmasını da öğretmişti. Altında bir yastık olan Nicholas babasını gelecek bir uçağa karşılamak üzere havalanına götürdüğünde Ramon ilk olarak oğlunun bu becerisinden haberdar oldu. Yolda karşılaştıkları insanlar Viva Pele diye alkışlıyorlardı Nicholas'ı. Kamp terzisi Nicholas'a bir kamuflaj üniformasıyla Küba stili bir de kep dikmişti. Oğlan kepi tıpkı babası gibi kaşının üstüne deviriyor ve onu taklit ederek baş parmaklarını kemerine geçiriyordu. Ramon'un resmi sürücüsü olmuştu artık. Her gittikleri yere kendilerini gülümseyen yüzler uğurluyordu. Ramon ile Nicholas bazı günler motora atlayıp Atlantik'in mavi sularına çıkıyorlar, balık avlıyorlardı. Böyle bir gün her zamankinden geç kalmışlardı. Demiri alıp motoru çalıştırdıklarında hava kararmak üzereydi. Rüzgar serinlemişti. Nehir ağzına yaklaşırken dalgalardan ıslanıyorlardı. Nicholas'ın ürpermekten tüyleri kabarmıştı. Soğuk, yorgunluk ve heyecandan titriyordu. Ramon tekneyi bir eliyle idare ederek öteki kolunu oğlunun omzuna doladı. Bu alışılmadık hareket karşısında çocuk bir an dondu ama sonra birden gevşedi. Babasına yaklaşarak göğsüne yaslandı. Karanlıkta kendisine yaslanan küçücük vücudu hissederek motoru süren Ramon, birden Addis Ababa piskoposunun evi önündeki göz çukurları boş, ağızlarından birer parmak gibi uzanan küçücük kara penisleriyle çocuklarını hatırladı. Pişmanlık ya da vicdan azabı duymuyordu. Bir zamanlar şimdi göğsüne yaslanan çocuğu boğulma durumuna getirmesinin gerekli olduğu gibi bu da gerekliydi. Hepsi o kadar. Görev çoğunlukla güç ve acımasızdı. Ama bir an bile görevini yapmaktan kaçınmış değildi. Yine de şimdiki duyguları daha önce hiç hissetmemişti.
25. ayrımın sonu. Sayfa 235.